Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Bıkmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım ve ben Sezin Zor. Güne bakanda sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak. Dünyamızı güzelleştiren, birbirinden güzel, rengarenk ve mis kokulu çiçekler olmasaydı parfümler ilhamını nereden alırdı? Hoş kokularını içimize çektiğimizde bizi bizden alan, bazen çok uzaklarda, hatta çocukluğumuzdaki güzel anılarımıza kadar götüren o muhteşem çiçekler. Gül, yasemin, manolya, leylak, nergis, nilüfer, sümbül, orkide ve daha niceleri. Parfümün tarihçesini, parfüm yapımında kullanılan bitkileri ve kokulardaki notaları konuşacağız değerli hocamızla. Dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var. Teknolojik gelişmelerle birlikte pek çok meslek değişime uğradı. Yapay zeka teknolojisiyle bazı meslekler otomatikleşti, bazılarının da modası geçti. Yazılım ve robotik sayesinde 2030 yılına kadar da pek çok sektörde büyük değişimler bekleniyor. Peki gelecekte hangi meslekler popüler olacak? Gençler geleceğin mesleklerine nasıl yönlendirilmeli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucunda olacak, çalışanların dünyası köşemizde ve geleceğin mesleklerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Adamlar doğruyu söylemiş, bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı, can pazarı bu oyun olmaz. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca, bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al bir yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha, içine hazmi çiçeği, biraz çereotu katasın aman. Ha ha ha ha ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha.
Birini al önünü kış tut. Bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz, sonra dizini döversin.
Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel, beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha içine. Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha ha ha. Biraz tarçın bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha.
Kendine batırır, çuval kızı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi başına.
Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel, beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha. İçine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha. Hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha. Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha. İçine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha. Hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha ha. Şu!
Çok yaşa.
Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha. İçine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha. Hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha.
Sağlıcakla.
Güne Bakan'da Sağlıcakla köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Oh, ne güzel kokular geliyor oradan buraya hocam. Hangi parfüm acaba?
Aslında program başlarken de nane limon kabuğunu çaldınız.
Evet, evet.
Benim de derslerimin en başında kullandığım bir video bu. Şimdi derse giriyormuş gibi hissettim kendimi.
Biz hocam bilerek o güzel şarkıyı koymak istedik. Hem Barış Manço'yu evet. Sevgiyle analım, hem de tam da konumuza uygun böyle bitkilerden
uygun,
konuşacağız.
Evet.
Dinleyicilerimize bu şarkıyı ulaştıralım istedik. Parfüm kokusu, daha doğrusu aslında kokular deyince programı açarken de söyledik ama hep bizi geçmişte bir yerlere götürür değil mi? O hep kokunun evet. anısı olur bizde bir şekilde ve yıllar sonra bir yerde duyduğumuzda o kokunun anısı tekrar zihnimizde canlanır. Tabii parfüm de bunun en etkin kısımlarından biri. Hele son zamanlarda Covid'le birlikte iyice kolonya kullanımı da arttı. Evet. Farklı farklı kokularda kolonyalar yine hayatımızda yer etmeye başladı. Bugün hem de bitkileri hem de o bitkilerden oluşan parfümleri konuşacağız aslında değerli hocamızla sevgili dinleyicilerimiz. Parfüm bitkilerinden konuşacağız. Aslında konuşmaya geçmeden önce hocam hem kelime olarak aslında Türkçe'ye yabancı olmakla birlikte çoğumuzun dilinde pelesenk olan bazı bilgiler var. Parfümleri hani ayırt ederiz yoğunluklarına göre. İşte birine eau de cologne ya eau de cologne deriz ya da diğerine eau de toilette deriz. Eau de parfüm deriz. Değil mi Fransızca ama
evet.
hepsinin de anlamlarını bilmekle birlikte tam da detayını bilmeyiz. Sizden öğrenelim.
Evet, üzerinde öyle yazdığı için mecburen biz de ona alıştık herhalde onları kullanmaya. Aslında hepsine genel olarak parfüm diyecek olursak bir parfümün hangi kategoriye ait olduğunu belirleyen şey içerdiği kokulu maddelerin konsantrasyonu. Mesela bir kolonya, eau de cologne dediğimiz. Genellikle %4-6 arası konsantre içeriyor ve en hafif olanı. Eau de tuvalet dediğimiz %7-10 konsantre içeriyor. Eau de parfüm ise %10-20 arasında konsantre içeriyor. Bazı eau de parfümler %25 kadar yüksek miktarda konsantre içerebiliyor. İşte konsantrasyon ne kadar yüksek olursa, bu maddeler içeriğinde ne kadar yüksek olursa koku da o kadar dolgun ve uzun ömürlü oluyor. Eğer %20'yi aşıyorsa zaten, eau de parfüm için %10-20 arası demiştik, %20'yi aşıyorsa bu artık çok değerli bir ürün.
Evet, değerini aslında fiyatından da anlıyoruz değil mi? Şöyle fiyatlandırmaya bakacak olursak. Ben tabii rafa gittiğimde ve hani kokuları denediğimde hep demek ki eau de parfümlere denk geliyorum. Onu daha çok yakıştırıyorum ve daha çok seviyorum. Acaba esansı daha fazla olduğu için mi? O sizin evet. konsantre dediğiniz miktar daha fazla olduğu için mi? Muhtemelen o yüzden.
Muhtemelen öyle. Tabii daha kalıcı oluyor. Kokuyu daha fazla alabiliyorsunuz.
Kalıcılık da yine süreyle alakalı değil mi hocam? Mesela bir eau de cologne ya da eau de cologne Fransızcasını söyleyecek olursak daha kısa bir süre vücudumuzda tenimizde kalırken eau de parfüm daha uzun süre kalıyor.
Tabii. Yani saat farklı arasında. Konsantrasyonların farklı kalıcılıkları var. Daha az konsantre olan eau de cologne taze bir etki yaratıyor. 1-2 saat kalabiliyor. Sonra dağılan hafif bir kokuya sahip bu kolonyalar. Eau de tuvalet dediğim 3-4 saat kalıcılığı olabiliyor. Ama eau de parfüm dediğimiz şey en yüksek konsantrasyona sahip olan bunlar daha 6 saat veya gün boyu sürebiliyor kokusu.
Evet.
Ama tabii ki hepsinin kokuları zamanla kaybolacak. Dolayısıyla bunların içindeki konsantrasyona göre vücudumuzdaki kalıcılıkları da değişiyor.
Hocam bu konsantrasyon kelimesini biraz daha açmanızı rica edebilir miyim? Şimdi hani içinde belli miktarlarda olduğundan bahsettiniz o esansın
evet.
ama hani bu miktarlar neye göre ayarlanıyor? Bu konsantrasyon ya da konsantre dediğimiz şey tam olarak nedir?
Konsantre ile konsantrasyon farklı. Konsantre saf ham maddelerin bir karışımı. Yani bu parfüm ya da kolonya ya da öde tuvalet içerisinde uçucu yağlar, absolüler ve sentetik maddeler olabiliyor. Ve veya mutlaka olması gerekmiyor. Ama uçucu yağlar ana etkin bileşikler, absolü de olabilir. Bu biraz önce bahsettiğimiz bu yüzde oranları bulabilmek için bu konsantreler alkol ile seyreltiliyorlar. Tabii ki kullanılan alkol de etil alkol. Yani her alkol kullanılmıyor bunda. Alkolün de biliyorsunuz hep herkes Covid döneminde onu da iyice öğrendi. 70 derece ya da 80 derece olması evet. gerekiyor. Bizim limon kolonyalarımız genellikle 80 derecedir. O çok eskiden beri gelen limon kolonyaları 80 derecedir.
Bu derece kavramını bu da hocam anlatmanızı rica edebilir miyim?
Nedir? Derece de alkolün belli oranda suyla karıştırılmasıdır. Alkolimetreler vardır. İşte ölçersiniz, 80 dereceye ayarlarsınız koyarak veyahut da yaklaşık olarak dersek, bu tam net 80 dereceyi yapmaz ama 80 mililitre etil alkol, 20 mililitre su koyduğumuz zaman %80'lik gibi düşünebiliriz. 80 derece olarak düşünebiliriz. Evet,
derece deyince bu, çünkü hocam farklı da anlaşılabiliyor. Hani ısının da birimi dereceyle yok, ifade ediliyor ama onunla
alkol derecesi yok. Bu. Evet. Alkol derecesi. Ve etil alkol olmak zorunda. Mesela metil alkol kullanırsanız, gerçi alkollü içecekler için herkes biliyor ama metil alkolün zararlarını parfüm ya da kolonya olduğunda da gözlere zarar verebilir. Buharları da metil alkolün gözlere zarar verebilir. O nedenle mutlaka etil alkol kullanılması
cilde
gerekiyor.
Cilde de zarar verebilir değil mi?
Efendim?
Cildimize de zarar verebilir. Sonuçta tenimize sıkıyoruz.
Tabii. Tabii ki cilde de zarar verebilir. Etil alkol o açıdan daha masum bir alkol. Antiseptik özelliği de var. O nedenle de zaten COVID'de kullanım nedeni de bu nedenle oldu daha çok.
Konsantrasyon ve konsantre farklı şeyler dediniz hocam. Hani o farkı nasıl anlatabiliriz?
Konsantrasyon bu yüzde oranlar. %4 ila 5 işte %10 ile 20 dediğimiz şey. Onlar konsantrasyonları. Konsantre dediğimiz içindeki maddelerin bileşimi. İşte uçucu yağ, aktolü ve veya sentetik maddeler dedik ya. Onun topuna birden konsantre adı veriliyor.
Yani aslında bir yoğunluk var ama...
Yoğunluk var, evet.
Ama farklı anlamlar içeriyor.
Evet, farklı anlamlarda kullandık burada.
Evet hocam, biraz fiyatlarından da gerçi bahsetmiştik ama oraya geri dönecek olursak, şimdi bazıları ucuz, bazıları pahalı parfümlerin, bu ucuzluk ve pahalılık hem o konsantre maddenin etkenliğin veya işte esansın yoğunluğundan mı kaynaklanıyor, yoksa marka değeri de var mı?
Marka değeri var tabii ki. Mutlaka çok ünlü markalar kendi adlarını da sattıkları için çok yüksek rakamlara satıyor. Zaten biliyorsunuz bazı parfümlerin numara yazıp da satarlar ya, bu şuna tekabül ediyor, bu buna tekabül ediyor diye. Aslında aynı uçucu yağları kullanıp benzer kokuyu oluşturuyorlar. Daha ucuz fiyata satabiliyorlar ama uçucu yağlar zaten çok pahalı ürünler olduğu için çok uygun fiyatları almak mümkün değil. Zaten az miktarlarda konulduğu zaman daha tabii uygun fiyatlı oluyor. Yani konsantrasyonları daha düşük ise daha uygun fiyata, ama parfümdeki uçucu yağ oranı yükselince fiyat da yükseliyor. Uçucu yağ azalırsa fiyat da ucuzluyor. Gerçekten uçucu yağ kullanılırsa, yani doğal olduğu zaman ham maddeler genellikle çok pahalı. Ne kadar az kullanırsanız nihai üründe o kadar ucuz olabiliyor. Konsantrasyonları başta söylediğimiz gibi kolonyaların en az, öde tuvalet orta, parfüm en yüksek. Dolayısıyla kolonyalar en ucuz, öde tuvaletler orta derecede, parfüm de en pahalı
ne yazık ki
kullandığınız.
Hocam şu son zamanlarda gerçekten kokuları, hani ben gerçekten çok düşkünümdür. Kolonyayı çok severim. Hani bu son Covid'den dolayı değil, eskiden beri hep çok severdim. O ferahlatıcı etkisi beni her zaman cezbetmiştir. O yüzden gitgide de fiyatların artması, tabii yurt dışında üretiliyor olmasının da etkisi var. Ülkemizde üretilemez mi?
Evet.
Ya da üretilmiyor mu? Neden hani hep yurt dışından ithal ediyoruz?
Herhalde talebe bağlı olarak, yoksa üretilemez diye bir şey yok. Üretilebilir bir şey yani bunlar. Kolonyayı biliyorsunuz yapıyoruz.
Evet.
Normal limon kolonyasını, en çok kullandığımız limon olduğu için onu söylüyorum.
Evet.
Şimdi mandalin, başka kolonyalar da çıktı. Yani bunları yapıyoruz zaten. Birazcık konsantrasyonu artırarak, işte kokuları birleştirerek, belki onlardan da bahsederiz. Nasıl birleşeceklerini. Ona göre uygun güzel parfümler yaratılabilir.
Evet, bu konuya hemen az sonra gelelim ama şunu da çok merak ediyoruz aslında hocam. Hep parfüm diyoruz ama aslında tarihsel bir süreci de var parfümün yüzyıllardır evet. kullanılan. Biraz da o tarihsel sürecinden de dinleyicilerimize bahsedelim mi? Hayatımıza ilk kez nasıl girdi parfüm?
Başlangıcı ta 17. yüzyıla kadar uzanıyor parfümün. O dönemlerde tarçın veya sandal ağacı, uçucu yer gibi baş döndürücü parfümler kullanıyorlarmış. Bunu neden yaptıklarına baktığımız zaman genel hijyen eksikliğinden kaynaklanan vücut kokularını gizlemek için böyle işte çok güçlü ve baş döndürücü parfümler kullanmışlar.
Bu yurt dışında daha, değil mi hocam? Yani evet, Türkiye için veya
özellikle
Osmanlı
de
Devleti için
tabii.
anlatmıyoruz. Evet.
Tabii. Daha sonra 18. yüzyıla gelindiğinde Köln'de Jean-Marie Farina adı verilen bir kişi ilk kolonyayı icat ediyor. Zaten kolonya adı da Köln'den geliyor. İngilizcesi biliyorsunuz kolon.
Evet.
O nedenle Köln'deki işte Jean-Marie Farina'nın ilk kolonyayı icat etmesi ile taze kokulu işte bir çözelti yaratılmış oluyor. Uçucu yağları alkolle karıştırma fikrini ortaya atan ilk kişi bu kişi.
Alkolle neden karıştırıyor? Mesela suyla karıştırmayı denese
çözünmüyor.
Olmaz mı?
Çözünmüyor. Çözünmez ama. Evet. Etil alkolde çözülüyor uçucu yağlar suda. Normal yağ gibi düşünün. Suya koyduğunuzda nasıl böyle yüzler üzerinde damla damla kalır. Ama etil alkole koyduğunuzda sabit yağlar değil de uçucu yağlar çözünürler. Aralarındaki fark da odur zaten.
Hocam çok o kıymetli dönem, bilgiler ediniyoruz sizden. Eksik olmayın. Sağ olun. Lütfen devam edin.
Tabii bu o dönem gerçek bir devrim. Yani böyle bir şeyi yapmış olması. Şu anda belki çok basit geliyor bize ama o zaman için çok önemli. Hijyen bilinci oluştukça ağır kokulara ilgi de azalmış ve insanlar daha hafif bileşimleri tercih etmeye başlamışlar. Farina'nın bu kolonyası imparatorluk zamanında büyük bir başarı ve geniş çapta da taklit edilmiş tabii ki.
Evet.
İlk kullandıkları limon, onun için limon kolonyası belki çok popüler olmuş ve bergamot gibi turunçgillerin meyvelerini, daha sonra biberiye, kekik, lavanta, rezene, karanfil, ardıç, anason gibi çok sayıda aromatik bitkinin uçucu yağları bu amaçla kullanılmış. Yani kolonya hazırlamak için bu uçucu, bu bitkilerin uçucu yağlarını kullanmışlar ve etil alkolle karıştırmışlar belli oranda, o biraz önce bahsettiğim 80 derecede.
Evet.
Ve genel olarak da %4-6 arasında uçucu yağ içeren alkollü suları yapmışlar. İçerisinde su da var biraz önce bahsettiğiniz gibi %80'lik olduğu için ya da 80 derece olduğu için.
Öğrendim evet. artık kavramları hocam. 80 evet. derecede ısıtılma falan diye bir şey yok.
Değil. Alkolün derecesi o.
Evet. Peki hocam ülkemize nasıl geliyor sonrasında? Aslında biz toplum olarak zaten çok hijyenik bir toplumduk. Eskiden beri temizliğe hep çok önem verdik yüzyıllardır ama biz de herhalde o kokuların büyüsüne kapıldık bir şekilde.
Evet. Ben de tam onu söyleyecektim. Koku çok cazip tabii
evet.
ki. Herkesi çok mutlu eden, hani hiç sevmiyorum diyene rastlamadım
evet.
şimdiye kadar. Dolayısıyla tüm dünyaya yaygınlaşıyor.
Evet, kalıcılığı arttıkça da aslında o, çünkü gün içinde bile, hani şu anda bile gün içinde çok farklı yerlerde bulunmamız gerekiyor. Haliyle vücutta terleme olabilir, o kokuyu
evet.
baskılayıcı bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve bu aslında hani zevk ve kokuyu çok sevmekten öte bir kavram haline geldi. Hani bir ihtiyaç haline geldi kalabalık yaşayan toplumlarda. Bu anlamda parfümü evet gerçekten seviyoruz
evet.
ve kullanmaya devam ediyoruz. Hocam bir kavram var, bu nota kavramı, kokudaki notalar.
Hı hı.
O ne anlama geliyor? Hani müzik notasını biliyoruz ama kokunun da mı var bir notası?
Notaları var, evet. Müzik notası gibi düşünün. Bir aradayken güzel bir melodi çıkarmak gibi düşünün. Sizin kokladığınız koku tek bir uçucuya ait değil. Onlar bir aradayken aldığınız, çok beğendiğiniz kokuları alıyorsunuz. Parfümdeki notalar bir parfüm uygulandığı zaman hissedilebilen kokuların tanımlayıcıları. Üç sınıfa ayrılıyorlar bunlar. Üst, orta, alt nota. Buna üst notaya baş nota ya da tap nota da denebiliyor. Orta notaya kalp notası da denebiliyor. Alt notaya temel nota ya da basic nota adı da verilebiliyor. Hmm. Bir parfümün uygulanmasından sonraki süreye göre algılanabilen koku gruplarını ifade ediyorlar bunlar. Üst nota parfümü ilk kokladığımızda algılanan keskin ve çarpıcı kısım. Yani ilk bu kokuyu alıyoruz biz. Bu nota uçuculuğu fazla olan maddelerden oluşuyor. Yani ilk çabuk uçan maddeler, turunçgiller gibi, zencefil kokuları keskin ve çabuk buharlaşıyorlar. Bu nedenle bu üst nota oldukça sık kullanılıyor. Bu maddeler orta, yani kalp notasındaki ve temel ya da alt nota dediğimiz notadaki kokuların burnumuza taşınmasına yardımcı oluyorlar. Kokunun daha rahat ve karakterine uygun olarak algılanmasını sağlıyorlar. Kalp notası ya da orta nota dediğimiz parfümün karakteristik kokusunu yansıtıyor. Bu nota parfümün temelini oluşturan orta uçuculuktaki esans bileşenleriyle oluşturuluyor. Mesela lavanta gibi, gül gibi, yasemin gibi, portakal çiçeği, absolleri gibi ve baharatların uçucu yağları bu grup içerisinde değerlendirilebiliyor. Bu bölüm üst notalar uçtuktan sonra daha da belirginleşiyor. Yani hepsi aynı anda uçmuyorlar bu kokular. Üst nota ilk başta uçuyor, daha sonra orta nota. Buharlaşma hızı üst notayı oluşturan uçucu yağlar kadar fazla değil. Bu kalp notası ya da orta notanın. Kalp notası, yani bir eğer parfüm tasarlıyorsanız üst notadan %30, bu kalp notasından da %50 civarında koymak gerekiyor. Alt notadan da %20 civarında koymak gerekiyor. Alt nota neden kullanılıyor? Esansın kalıcı ve derin olması alt notaya bağlı. Bu kısımda da uçuculuğu çok olmayan, genelde büyük moleküllü kimyasallar, uçucu yağlar, reçineler bulunuyor. İşte vetiver gibi, spirax reçinesi gibi, tolu balsamı gibi, mask gibi, sandal odunu gibi, patchouli gibi düşük uçuculuğa sahip uçucu yağlar veya reçine, balzamlar kullanılabiliyor. Yani şöyle özetlersek, üst notalar ilk kokladığınız şey, daha hızlı solunuyorlar. Ardından orta notalar geliyor ve kokunun özü olarak kabul ediliyor. Alt notalarda orta notaların daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor ve orta notaların ömrünü uzatan yağlar olarak düşünebiliriz.
Hocam bu harika bir bilgi oldu. İnanın kendi adıma söylüyorum. Şimdi biz bir yere gittiğimizde, örneğin bir parfüm seçmek üzere rafa yöneldiğimizde, evet, o zaman orta kokuya göre seçiyoruz, öyle,
evet,
mi?
Hmm. Evet. Esas sizin algıladığınız koku o kısım.
Orta koku. Peki
orta koku.
Biz mesela o parfümü tenimize sıktık ve işte bir başka kişi, yanımızdaki kişi ilk olarak parfümü duydu, kokusunu. O, hı-hı, duyduğu ilk kısım da üst kısım. Üst nota olan kısım,
evet,
değil mi?
Evet, üst nota.
Peki zaman i̇lk geçtikten sonra, diyelim bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra orta notayı mı duymaya başlıyor?
Tabii, tabii.
O, bayağı iyi öğrendim hocam ben bu işi.
Evet. Gerçekten öyle oldu.
Süre biraz daha uzadıktan sonra, hani bir değil de iki saati buldu diyelim.
Evet.
Alt notaya mı iniyoruz bu sefer?
Biraz daha fazla alt notaya iniyor en son. Çünkü alt notanın kalıcılığı bir 6 saat ya da gün boyu kalıyor. Zaten mesela sıktığınız sıktıktan sonra parfüm bir geçince kokuyu da farklı algılamaya başlarsınız zaten.
Evet, evet.
Değil mi? İlk aldığımız kokudan farklıdır.
Evet. Hatta farklıdır. Burnumuz bir süre sonra artık koku almaz olur. Bize böyle evet. kahve koklatırlar ki yani bir evet. koku değişsin sonradan değişsin diğer diye. Parfümü koklayalım diye. O fark ediyor evet. değil mi? İşe yarıyor kahve koklamak.
Tabii. Sorbe gibi. Yemek yerken.
Evet.
Yani ağız tadınızı nasıl değiştiriyorsunuz?
Evet.
Burada da kahveyle o kokuyu değiştirmek mümkün.
Evet
tabii.
O zaman satın alırken hemen o ilk üst notaya aldanmamak lazım. Burada
evet.
hani dinleyicilerimize
biraz
böyle bir öneride
lazım.
Değil mi? Öneride bulunalım. Hani böyle ilk duyar duymaz tamam bu koku harika deyip sonra eve gidip de pişmanlık yaşamamak için. Önce
onun
bir tenimize sıkıp en azından o testerlarını sıkıp o tenimizde bir süre şöyle bir yarım saat bir saat kaldıktan sonra kokuyu acaba sevecek miyiz
evet.
sevmeyecek miyiz ona
bakın. Dolaşmak lazım.
Biraz dolaşmak
hemen
lazım.
Almamak lazım.
Evet, evet. Evet evet hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten parfümlere ilişkin o kadar güzel bilgileri aktardınız ki yani kendi adıma aydınlandım bu anlamda. Şimdi ben de
teşekkür ediyorum sağ olun.
İnşallah bir rafa gittiğimde ve bir parfüm seçmek istediğimde ben de böyle sizin anlattıklarınızı çevremdekilere bilgiç bilgiç anlatabilirim hocam.
Artık
çok sağ olun.
Sorgular.
Tabii ki, tabii ki. Hayır, mesela en azından ilk anda bir parfümü almamam gerektiğini, hani bir süre
evet.
tenimde kalması gerektiğini şimdi çok daha iyi biliyorum sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son cümleleriniz varsa
rica
alalım.
Güzel kokuların büyüsüyle baş başa bırakayım ben size.
Çok teşekkür ederiz hocam. Siz de zaten o notalar gibi, müzik gibi konuştunuz bugün. Eksik olmayın. Sesinize, solunuza sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah yine sağlıcakla köşemizde görüşmek dileğiyle. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz
sizi. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon attığımızın diğer ucundaydı. Sağlıcakla köşemizde parfümün tarihçesine biraz baktık. Parfüm yapımında kullanılan bitkileri ve özellikle kokulardaki notaları konuştuk. Yeni yeni bilgiler öğrendik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sevdalı yürek sözleri koy. sahibi ilkbahar güz bizden bırak.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Çalışanların Dünyası köşemizle yayınımız sürüyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizin adım iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bugün gençlerin çok çok ilgisini çekeceğini umduğumuz bir konuyu paylaşacağız onlarla. Geleceğin mesleklerini konuşacağız. Hocam peki biz bu mesleklere neden geleceğin meslekleri diyoruz? Hani şu anda günümüzde kullanım yeri yok mu, az mı? Hani bunun gelecek vaat etmesinin sebepleri neler?
Şimdi şöyle, tabii iş gücü piyasaları çok dinamik, çok değişken bir yapısı var ve biz her yeni dönemde yeni bir takım mesleklerle karşılaşıyoruz ve bundan 10 yıl önce olan, hatta revaçta olan bazı mesleklerin de ortadan kalktığına şahit oluyoruz.
Evet.
İşte şimdi şöyle düşünelim, bundan mesela 20 yıl önce daktilograf diye bir meslek vardı Sezin Hanım.
Evet.
Bugün öyle bir mesleği hiç konuşmuyoruz.
Tabii daktilomuz da yok ki daktilografımız olsun. Değil mi hocam? Haklısınız.
Bilgisayarların devreye girmesiyle ortadan kalkıyor.
Evet.
Dolayısıyla gençlerin ya da yeni iş sahibi olmak isteyenlerin bu geleceğe dair çizilen perspektife göre hem yeni bir takım nitelikler kazanarak yeni meslekler edinmeleri gerekiyor, hem de var olan mesleklerindeki dönüşümleri bilmeleri gerekiyor. Bunu sadece gençlerimiz planlamıyor, planlamamalı. Örneğin eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz, yüksek öğretim kurumu, işte bakanlıklar, iş gücü piyasalarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar, bunlar da gelecekte gençlerin bazı meslekleri edinebilmesi için şimdiden çalışmalar yapıyorlar. Tabii biz Bu biraz da gelecekle ilgili bir şey. İşte bugün günümüzde çalışma hayatında işte dijitalleşmeyi yaşıyoruz, yapay zekayı tartışıyoruz, bulut teknolojilerini, büyük veri analizlerinin adaptasyonunu tartışıyoruz. Bütün bunlar hem yeni bir takım mesleklerin olmasını gerektiriyor, hem de bazı mesleklerde gelecekte dijitalleşmeyle birlikte o mesleklerin dönüşümlerini göreceğiz. Mesela Sezin Hanım, salgın sürecinde biz uzaktan çalışma, hani yasal olarak mevzuatımızda vardı ama
evet,
bunu daha çok yaşamaya başladık.
Evet.
O nedenle örneğin yeni uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler oldu. Bugün mesela biz üniversitede öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerimiz de var, uzaktan eğitimlerimiz de var. Dolayısıyla o teknolojik dönüşüm mesela işte önümüzdeki günlerde uzaktan eğitimi daha çok tartışacağımız bir dönemi ortaya koydu. Bu nedenle örneğin işte üniversite eğitiminde ya da lise eğitiminde daha önce hiç görmediğimiz kadar uzaktan eğitim modelleri, uzaktan eğitim programları, bütün bunlarla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle de çok önemli, yani sadece yeni ortaya çıkan meslekler açısından değil, kişilerin mevcut durumlarında mesleklerinle ilgili dönüşümü de takip etmesi gerekiyor. Nitekim bizim yaptığımız bir çalışmada bu dijital okuryazarlık dediğimiz sürecin salgında örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerde, üniversitedeki akademisyenlerde çok müthiş bir dijital okuryazarlık ya da dijital alanı kullanmaya vesile oldu. O alanı geliştirdi.
Hı hı.
Bu bakımdan diğer mesleklerde de bu son derece önemli. Ve önümüzdeki dönemde de biz gençlerimizin Yani şöyle bir problem var Sezin Hanım. Siz de piyasadan takip ediyorsunuzdur ya da bizi dinleyen vatandaşlarımız bulundukları yerlerde de görüyorlardır. Yani bir taraftan ellerinde üniversite diploması olduğu halde iş bulamayan gençlerimiz var. Evet. Bir tarafta da işverenlerimiz aradığı niteliğe uygun ya da aradığı mesleklerde çalışan bulamamaktan şikayet ediyor. İşte bu geleceğin meslekleri dediğimiz şey bu gençlerimizi işte müfredatlarımızdaki yapacağımız değişikliklerle iş gücü piyasalarının beklentilerine ilişkin yapacağımız çalışmalarla bu gençlerimizi yeni mesleklere ya da ihtiyaç olan mesleklere yöneltmek de bu anlamda bu geleceğin meslekleri açısından da önemli. Hem ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli çalışan bulmayı sağlayacak, hem de gençlerimizin uygun yerlerde istihdamını sağlayacak.
Evet hocam, çok haklısınız. Hatta üniversitelerimiz bile artık farklı branşta alanlar açıyor. Yani mesela bizim bundan 10 yıl önce diyelim ya da 20 yıl önce mühendislik alanını düşünecek olursak bilgisayar mühendisliği vardı, işte makine mühendisliği vardı. Bunun gibi adını çok duyduğumuz ve yıllardır süre gelen meslekler vardı. Şimdi ben listeye şöyle bir baktığımda o üniversitedeki bölüm listesinde enerji mühendisliği diye bir bölüm görüyorum örneğin. İşte yapay zeka ile ilgili farklı farklı bölümlerin açılmış olduğunu görüyorum. Sanıyorum bunların hepsi aslında akademik olarak da bizi geleceğe, daha doğrusu gençlerimizi geleceğe hazırlayan ve hazırlayacak olan, onlara yeni meslekler kazandıracak olan bölümler değil mi?
Çok doğru söylüyorsunuz Sezin Hanım. İşte bunlar günümüzde yapılan çalışmalarda ya da geleceğe dair nasıl bir meslekler oluşacağına dair yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. İşte sizin bahsettiğiniz mühendislik alanları, mekatronik mühendisliği mühendislik var. Mesela hiç duymadığımız. İşte deri mühendisliği diye bir mühendislik vardı. Dün belki de hani duyduğumuzda böyle bir meslek olur mu dediğimiz birçok mesleğin artık üniversite tercihlerinde yer aldığını görüyoruz. Bunlar hem ülkenin gelişmesi bakımından da önemli Sezin Hanım. Çünkü gelecekte ihtiyaç duyulan o alanlarla ilgili insan kaynağını da bu anlamda şimdiden ülkeler yetiştirmiş oluyor. Bazı yerlerde görüyoruz geleceğin işte 10 mesleği, bazıları 20 mesleği, bazıları geleceğin 30 mesleği olarak veriyorlar. İşte bunlardan mesela yapay zeka ve robotik mühendisliği diye bir mühendislik var. Bütün dünyada da önem kazanıyor. İşte veri bilimcileri var mesela. Sizin az önce bahsettiğiniz enerji, gerçekten enerji alanı geleceğin meslekleri arasında sayılıyor. Bununla ilgili de mesela alternatif enerji danışmanı ve teknisyeni diye gelecekte çok talep görecek bir alandan bahsediyoruz. Bunlar zaman zaman çalışılıyor, yayınlanıyor. Çünkü hepimiz şunu görüyoruz. Otomasyon teknolojilerinin çok yoğunluk kazandığı, en çok etkilenen bu dijitalleşme, işte ekonomik alanla ilgili çalışmalar, ekonomik atomizasyon gibi birçok alanda yeni mesleklere ve yeni iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Bir yanda o işsizlik çeken gençlerimiz var ama bir yanda da işveren olarak o gençleri arayan bir kesim var. Onları buluşturmak için bu geleceğin meslekleri de çok önemli ve onları yönlendirmek anlamında. Bu anlamda ne gibi çalışmalar var? Kimlere ne tür görevler düşüyor? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz hocam?
Evet. Şimdi şöyle Sezin Hanım, bu iş gücü piyasalarının sosyal tarafları dediğimiz, yani örneğin işverenler ve işveren örgütleri var. Çalışanları temsil eden sendikalar var ya da işte esnaf ticaret odaları, meslek odaları gibi kuruluşlar var. Diğer tarafta da bütün bu organizasyonu yürütecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığımızda biliyorsunuz ofisler kuruldu. Evet. Bunlardan biri de insan kaynakları ofisi. Dolayısıyla bunlar eş güdüm halinde zaman zaman birlikte çalıştaylar yapıyorlar. Ortak paneller, çalışmalar yürütüyorlar ve bu yürüttüğü çalışmalarla ilgili de raporlar yayınlıyorlar. Dolayısıyla örneğin hani YÖK, üniversiteler bu işin neresinde? En önemli boyutu üniversitelerde verilecek eğitimler. İşte açılacak bölümlerden tutun da biraz önce sizinle paylaştığımız yeni mühendisliklerin, işte yeni bölümlerin, mesela lojistik çok önem kazanıyor. Bunu salgın sürecinde de gördük. Üniversitelerde lojistik bölümlerinin daha yaygın açıldığını görüyoruz. Uluslararası ticaretin önem kazandığı bir yerde uluslararası ticaretle ilgili bölümler açılıyor. Ya da var olan bölümlerin müfredatlarına ekleniyor. İşte işveren örgütleri mesela ne tür çalışanlar talep ettiğine dair, hangi becerilerde çalışan talep ettiğine dair diyelim ki fikirlerini paylaşıyorlar. Bütün bu fikirler bir araya getiriliyor, bir eş güdüm çerçevesinde bir politikaya dönüşüyor. Bunu da hükümet uyguluyor. Örneğin işte son dönemde mesela duyuyoruz, işte bazı firmalarda işte gençlerin istihdam edilmesinden dolayı teşvikler veriliyor. Ya da işte dijital alanda çalışan, yapay zeka, bulut teknolojisi, insansız hava aracı gibi alanlarda çalışan gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave teşvikler veriliyor. Bütün bunlar işte bu yapılan kurumların ya da sosyal taraflar dediğimiz devletin eş güdümünde sosyal tarafların bir araya gelerek bu sorumluluklarıyla ilgili çalışmalar yürütmesinden kaynaklanıyor. Bunun devam etmesi lazım. Gençlerimize de düşen bu çalışmaları takip edip özellikle gelecekte olmak istedikleri mesleklerle ilgili yerler nereyse oraya yönelmek, kendilerini o alanda becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Son olarak şunu söyleyelim. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, bu iş dünyasından liderlerle yapılan bir çalışmada, öğrencilerin gelecekte yani 21. yüzyılın ihtiyaç duyacağı becerilerinin neler olması gerektiğini araştırıyorlar. Hı hı. Ve araştırmanın sonucu şu, yani 21. yüzyılda öğrenciler şu becerileri sahip olmalı deniyor. Kısaca hemen sayalım. Bunlardan bir tanesi eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi. İşbirliğine uygun bir yapısının olması becerisi ikincisi.
Tabii ekip çalışması gerekecek çünkü her zaman her işte.
Evet, yani oradaki takım çalışması, işbirliği son derece önemli. Evet. Bu beceri de çalışanlarda olmalı. Yine üçüncü beceri olarak hız ve uyum. Bunu özellikle son yıllarda çok net bir şekilde hepimiz görüyoruz. Dördüncü beceri girişkenlik ve girişimcilik. Birçok yeni ürünün, yeni bir takım gelişmelerin tamamı girişimcilik neticesinde ortaya çıkıyor. Beşinci beceri olarak etkili sözlü ve yazılı iletişim. Bu da ister mühendis olun, ister sosyal bilimci, ister matematikçi, ister istatistikçi. İletişim becerisi de 21. yüzyılda aranan önemli becerilerden birisi. Hatta Sezin Hanım, bu insan kaynakları eklerinde ya da bu iş gücüyle ilgili çalışan internet sitelerinde, yani iş bulmaya aracılık eden sitelerde hep şunu görürüz. İşte şu üniversite mezunu birkaç özellik sayar. En sonunda da
değil mi?
Etkili iletişim evet, becerisine evet. sahip
Ekip
çalışanlar.
Ekip çalışmasına uyumlu ve etkili iletişim becerisi. Evet, mutlaka o cümle yer alıyor artık.
Mutlaka o cümle var dediğiniz gibi, hem takım çalışması becerisi hem de iletişim becerisi arzu edilen becerilerden birisi. Yine altıncı beceri olarak bilgiye erişme ve elde ettiği bilgiyi analiz etme becerisi aranan becerilerden biri. Son yedinci beceri de merak ve hayal gücü. Bu da hani meraklı olanların hem yeni icatlar ortaya çıkardığını hem de hayal gücü geniş olanların gerçekten kimsenin görmediği noktaları tespit edip o alanlara ilişkin çalışmalar ortaya koyduğunu gösteriyor.
Evet, çok çok güzel bir araştırma. Hocam, o zaman son sözlerimizi isterseniz geleceğin 10 mesleğinden bahsetmiştiniz. O 10 meslek nedir? Hemen hızlıca söyleyip öyle sonlandıralım.
Öyle, şöyle diyelim. Tabii bu çeşitli çalışmalara göre değişebiliyor ama 10 meslek, 20 meslek, 30 meslek. Mesela veri bilimciliği çok önemli bir meslek olacak. Özellikle bu sosyal medyanın ve dijitalleşmenin çalışma hayatında olması nedeniyle de veri bilimciliği önemli bir meslek olacak. Yapay zeka ve robotik mühendisliği bahsettik, önemli. Enerji danışmanlığı bahsettik, önemli. Yine nesnelerin, interneti, cihazların güvenlik ve onarım personeli son derece önem kazanacak bir meslek. 3D üretim mühendisliği, tıbbi danışmanlar, bu özellikle ameliyatlarda robotların ve robotik sistemlerin kullanılması nedeniyle bu araçların, robotların üretim, bakım ve yenilemelerini yapacak tıbbi danışmanlar önem kazanıyor.
Evet hocam, son mesleğimizi alalım. Süremizin kısıtlılığı nedeniyle.
Ve verimlilik danışmanlığı meslekleri de
geleceğin meslekleri. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gençlerimiz bu yeni gelecekte, yeni yollarında başarılı bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Onlara da şimdiden sizin aracılığınızla başarılar dilemiş olalım. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde bizlerle birlikteydi. Geleceğin mesleklerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.